Değerli dinleyenlerimiz, hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam programımızda Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak derginin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İhsan Kıvamında Bir Nesil başlıklı yazıyı paylaşacağız. Cenab-ı Hakk'ın en güzel bir kıvamda bizzat yarattığı Ademoğluna bu yaratılıştan sonraki en büyük ikramı peygamberler göndermesidir. Bütün peygamberler gönderildikleri toplumlara her şeyden önce yaratıcıyı tanıyıp ona kulluk etmeyi öğretmişler, sonra insanın hem cinsleri ve kendi dışındaki mahlukatla ilişkilerinin murad-ı ilahi ölçüleri içinde nasıl olması gerektiğini tebliğ etmişlerdir. Ümmet-i Muhammed için Hakk'ın en büyük lütfu son peygambere muhatap olmaktır. Ayet-i Celile'de şöyle buyurulur. Andolsun ki Allah müminlere kendi içlerinden, onlara ayetleri okuyan, onları arıtıp tertemiz yapan, onlara kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle büyük bir lütufta bulunmuştur. Âl-i İmran 164. Allah Teala büyük bir lütuf olarak taltif ettiği Resulünü, müminler için üsve-i hasene, en güzel bir örnek olarak tarif etmiştir. Kulun, Rabbi diğer insanlar ve kendi dışındaki bütün varlıklarla ilişkilerinin en güzel kıvamda nasıl yaşanabileceğinin ihsan olarak ifade edilen en güzel örnekleri şüphesiz Habibi Kibriya Efendimiz'de tezahür etmiştir. O Nebiler Sultanı'nın insanlığa en büyük ikramı ise bir cahiliye toplumunu saadet toplumuna dönüştüren örnek bir nesil yetiştirmesidir. Kişi sevdiğiyle beraberdir nebevi beyanını hayatlarının en büyük iltifat ve ikramı olarak gören sahabe nesli, Efendimiz tarafından kendilerine tevdi edilen her hizmeti en güzel şekilde ifa edecek bir donanıma sahipti. Bu donanımın ilk adımı ise Sertacül Enbiya Efendimiz'e olan kalbi bağlılıklarıyla ameli ve hal beraberlikleriydi. Akıl, ilim ve zeka temsili olan bu nesil, İslam'ı öğrenmek ve tebliğde nebevi mesajı taşımakta, ticari hayatı tanzimde, yaşadıkları asrın bütün siyasi liderlerine İslam hakikatini ulaştırmakta üstlendikleri görevleri en güzel şekilde ifa etmeye muvaffak olmuşlardı. Zira Efendimiz onlara yaptıkları her iş için bir ölçü koymuştu. Allah, amel sahibinin yani iş adamının bir iş yapınca iyi ve güzel yapmasını sever. Bir müminin en önemli özelliği olması gereken ihsan, birçok manayı ihtiva eden cami bir kavramdır. İlk manada iyilik etmek olarak ifade edilmesiyle yapılan her işte toplumun içtimai düzeninin düşünülüp korunmasını hedefleyen yüce bir düsturdur ki, İslam'da diğergamlık esastır. İkinci olarak her işi en güzel şekilde yapmaktır ki, insanın yaptığı her işi güzele ve kemale götürmesi, her an kendini yenileme ve tekamülü esas almasıdır. Üçüncü olarak bir işi gereği gibi bilebilmektir ki, bu da bir müminin yaptığı her işte ihtisaslaşmasıdır. Dördüncü olarak da Cenab-ı Hakk'ı onu görür gibi kulluk etmektir ki bu bir müminin bütün hareketlerinde Rabbini bizzat görüyormuş gibi davranması, onun gizli ve açık her şeyini görmekte, işitmekte ve bilmekte olduğunu düşünmesi ve buna tam bir ihlasla inanmasıdır ki hayat için her an taze bir kuvvet ve en büyük bir murakabe amilidir. En güzel işleri en güzel ve kamil manada yapmayı hayatlarının yüce bir gayesi olarak bilen sahabe nesli, Efendimiz onları hangi alanda görevlendirirse o görevi istenilen şekilde ifaya muvaffak oldular. İlk hicret yurdu olan Habeşistan muhacirlerinin sözcüsü Cafer-i Tayyar, Habeş Necaşisine elçisi olduğu Rasul-i Kibriya'yı ve onun tebliğ ettiği dini anlatırken, sonraki nesillere müstesna bir elçilik ve sözcülük örneği sergiledi. Nebiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, tıpkı Cafer bin Ebi Talip gibi Rum Kayseri'ne Dıhye bin Halife el-Kelbi'yi, Kisra'ya Abdullah bin Huzafe'yi, Mısır Mukavkısına Hatip bin Ebi Belteâ'yı, Yemen'e vali olarak Muaz bin Cebel'i ve davetçi olarak Selit bin Amr'ı radiyallahu anhum ecmain gönderdi. Her biri vazifesini en güzel şekilde ifa etti ve sonraki nesillere kıyamete kadar numune-i imtisal oldu. Ebu Ducane radiyallahu anh Uhud'da bu kılıcı hakkını vermek üzere benden kim alır diye soran Nebiler Sultanına önce bu hakkın ne olduğunu sordu. Onun hakkı eğilip bükülünceye kadar düşmanla vuruşmaktır cevabını alınca ben onun hakkını vermek üzere alırım ya Resulallah dedi. Tabi neslinin meşhur alim ve zahitlerinden Hasan Basri radıyallahu anh hazretlerine bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ashabının vasıflarından bahsedebilir misin dediler. O büyük zat ashab-ı kiramın zikrini işitince gözyaşlarına hakim olamadı. Bir müddet ağladıktan sonra şöyle buyurdu. Onların simalarında, hallerinde, hareketlerinde hep hayır ve sadakat alametleri zuhur etmişti. İktisat sebebiyle elbiseleri kalın ve sertti, yürüyüşleri mütevazıydı, konuştukları şeyleri yaparlardı, yedikleri ve içtikleri hep helali hoştu, itaat ederek boyun eğmeleri Rablerineydi, hoşlarına gitse de gitmese de hakkı kabul ederlerdi. Üzerlerindeki hakları dost düşman herkese eda ederlerdi. Günah korkusu onları yanlış konuşmaktan korurdu. Gündüzleri susuz geçerdi. Bedenleri nahifleşmişti. Allah'ın rızasını düşünerek kulların kızmasını hafif görürlerdi. Öfke anında aşırıya gitmez ve zulmetmezlerdi. Hevalarına uyarak Allah'ın Kur'an'daki ahkamını çiğnemezlerdi. Lisanlarını zikirle meşgul ederlerdi. Allah'ın dinine yardım edin denildiğinde kanlarını cömertçe bezlederlerdi. Allah için borç istendiğinde mallarını cömertçe sarf ederlerdi. Mahlukattan korkmazlardı. Ahlakları güzeldi. Dünyevi ihtiyaçları gayet azdı. Ahireti kazanabilmeleri için dünyadan az bir mal onlara kifayet ederdi. Bugün yaşadığımız dünyanın en büyük ihtiyacı sahabe misali yetişmiş nesillerdir. Bu ihtiyacı görmek isteyenler imanda, amelde, ahlakta ve İslami gayretlerde sahabi neslinin taşıdığı zahiri ve batini güzelliklerini kendine gaye edinmelidir. Değerli dinleyenlerimiz, Altınoluk Dergisi'nin Habibullah'ın izinde bölümünde yer alan muhterem Abdullah Sert Hoca Efendi'nin kaleme aldığı İhsan Kıvamında Bir Nesil başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak. Ve şimdi de Profesör Doktor Süleyman Derin'in kaleme aldığı Eğitim, Ahlak ve Amele Dayanmalı başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sufilerin seyri sülük yolunda en çok önem verdikleri prensip, ilmi amelle birleştirmek ve maddeyi maneviyatla süslemektir. Onlar sülüka ilimle başlar, Kur'an ve sünnet hazinesinden aldıkları hikmet incileriyle bu dünyanın asıl gayesinin Hakk'a kulluk ve vuslat olduğunu öğrenirler. Güzel dinimizin, İnsanı hem maddi hem de manevi açıdan mutlu edecek ilkelere sahip olduğuna sarsılmaz bir imanla bağlanırlar. Bu sebeple İslam'dan uzak bazı cahil Müslümanların yaptığı gibi huzuru, Uzak Doğu'nun mistik dinlerinde içerikleri tartışmalı olan meditasyon veya yoga gibi uygulamalarda aramazlar. Aynı şekilde Müslüman bilim adamları da Batı'dan gelen ahlak ve din kaygısı olmayan pozitivist eğitim sistemlerini yeterli görmezler. İmam Rabbani Hazretleri, Kur'an ve sünnetin eğitim başta olmak üzere her konudaki yeterliliğini şu sözleriyle ne güzel ifade eder. Şurası sabittir ki, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, isimlere ve sıfatlara ait tüm kemalatı şahsımda toplamıştır. Bütün bu üstünlükler, kula yakışacak şekilde onda görünmektedir. Ona indirilmiş olan Kur'an-ı Kerim, tüm peygamberlere indirilmiş kitapların hülasasıdır. O kitaplarda bulunan hakikatlerin tamamı Kur'an'da da mevcuttur. Bu büyük peygambere verilmiş olan din, geçmiş dinlerin süzülmüş bir özeti gibidir. Bu dinin bildirdiği her hüküm, önceki şeriatlerden seçilip alınmıştır. Sufi terbiyesi, İslam dininin ve Hazreti Peygamber'in en kamil mürşit olduğuna imanla başlar. Bu imanın ardından, salik ancak kamil ve mükemmel bir şeyhin rehberliğinde hakiki bir yol kat edebilir. İmam-ı Rabbani bu hususu 287. mektubunda şöyle dile getirir. Düşük himmetli ve kötü tabiatlı olmaları, ayrıca kamil ve mükemmel bir şeyhin sohbetinden mahrum bulunmaları sebebiyle yüksek gayeleri bayağı hedeflere indirgeyen nice salikler gördüm. Uzun ve ciddi bir yol olan maneviyat yolunu kısa ve değersiz bir hale getirdiler. Öyle ki yolda karşılaştıkları basit ve faydasız şeylerle yetinip bunları asıl maksat sandılar. Sufi terbiyesinin diğer eğitim yollarından farkı şudur. Manevi terbiyede ilim ancak amel edildikçe sindire sindire öğretilir. Mürşit salike taşıyamayacağı bilgileri yüklemez. Salikin hali geliştikçe ona gerekli olan marifetleri kademe kademe aktarır. Bu yönüyle medresede yetişmekle tekkede yetişmek mahiyet bakımından farklılıklar arz eder. İmam Rabbani bu konuda şu değerlendirmeyi yapar. İlim yolun başındakilere, marifetse yolun sonundakilere mahsustur. Marifet fena makamına ulaşılmadıkça elde edilemez. Ve bir kimse fena fillah mertebesine varmadıkça bu devlete erişemez. Bu durumda marifet ilmin ötesindedir. Bilinmelidir ki bilinen ilim ve idrakin ötesinde marifet denen bir makam vardır. Fena mertebesindeki farklılıklar sebebiyle yolun sonuna ulaşanlar arasında marifet yönünden de farklılıklar görülür. Fenası kamil olanın marifeti de kamil, eksik olanın marifeti de eksik olur. Tasavvufi eğitimde esas olan marifetle olgunlaşmak ve öğrenilenleri hayata geçirmektir. Günümüzde eğitim denilince daha çok okumak, yazmak ve bilmek anlaşılır. Ancak sufiler amele ve ahlaka dayanmayan bu sistemi tasvip etmezler. Çünkü yüce kitabımız amel etmeyen ilim erbabını kitap yüklü merkeplere benzeterek uyarır. Nitekim bugün iş hayatında zihni yüzlerce kitapla dolu olduğu halde ahlaki anlamda yozlaşmış, elde ettiği bilgileri insanları kandırmak için kullanan, çokça okumuş ama aslında cahil olan nice kişiye rastlamaktayız. Batı'dan aldığımız eğitim sistemi ilahi bir temele dayanmadığı için maddeyi putlaştırmakta, bunun bir sonucu olarak da eşref-i mahlukat olan insan, tüketici kimliğiyle daha çok kazanmanın bir nesnesine indirgenmektedir. Günümüzde insanımızın içine düştüğü israf, açgözlülük, iş hayatındaki sahtekarlık ve dolandırıcılık, sosyal hayattaki ahlaki çöküş, evlilik kurumundaki dağılma, eğlence bağımlılığı ve internet tiryakiliğinde yaşanan büyük artış, hep içinde İslam'ın ve maneviyatın yer almadığı bir eğitim anlayışının ürünüdür. Bu nedenle sufilerin ihsan şuuruyla iş görmek ilkesini ve öğrendiklerimizle amel etme prensibini modern pozitif bilimlere de uygulamak yegane kurtuluş yolumuzdur. ecdadımızın maneviyatla maddi ilimleri meczederek oluşturduğu eğitim sistemi, Mimar Sinan, Ali Kuşçu, Piri Reis, Hezarfen Ahmet Çelebi gibi dünya çapında şöhret kazanmış birçok alim ve bilim insanını yetiştirmiştir. Maneviyatla maddiyatın buluşmadığı bir eğitim modeli, insanlara hakiki bir eğitim veremez. Tüm gayreti bu dünya olan bir ilim adamı, bu alemde zenginliğe ulaşsa bile öte dünyada hüsrandan kurtulamaz. Oysa Allah rızası niyetiyle öğrenilen ilim, sahibini hem dünyada hem de ahirette saadete ulaştırır. Allah korkusu ve rızasını gözetmeyen bir eğitim sisteminden mezun olan bir ziraatçı, ürettiği sebze ve meyvelere zarar verici hormonları gözünü kırpmadan katar. Bir avukat aldığı ücret karşılığında en cani kişiyi masum, en masum kişiyi ise suçlu göstermekte tereddüt etmez. Bunu bir başarı sayar. Bir mimar yaptığı binanın dışı gösterişli ama içi çürük olduğunda vicdan azabı duymaz. O mimar Allah'ın El-Bedi ve El-Musabbir isimlerine mazhar olduğunu idrak etseydi, yapıları sağlamlık ve estetikle inşa ederdi. Bir doktor hastasını Allah'ın yarattığı mükemmel bir varlık olarak değil, sadece et ve kemik yığını olarak görür. Şafi olan Allah'ın isminin kendisinde tecelli ettiğinin farkında bile değildir. Halbuki üniversitede tıbbi bilgilerle birlikte dini ve ahlaki değerler de öğretilmiş olsaydı, bu doktorlar hem daha başarılı olur hem de mesleklerini daha vicdanlı icra ederdi. Bir avukat ya da hakim Allah'ın El-Adil ve Es-Selam isimlerini temsil ettiğini bilseydi, pek çok dava sulhla çözülür, insanlar zulme uğramazdı. Sonuç olarak davranışa dönüşmeyen ve kişiye manevi sorumluluk bilinci kazandırmayan her eğitim anlayışı hem dünyada hem de ahirette başarısızlığa götürecektir. Bu nedenle her mümin gücü nispetinde eğitimi güzel ahlakla yoğurmalı, ilim talebeleri öncelikle manevi bir terbiyeden geçerek ihsan şuuruna ulaşmalı, ardından öğrendikleri ilimleri Allah rızasını önceleyerek başkalarına öğretmelidir. Ancak bu şekilde hakiki başarı ve felaha ulaşmak mümkündür. Profesör Doktor Süleyman Derin imzalı Eğitim, Ahlak ve Amele Dayanmalı başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Değerli dinleyenlerimiz, son olarak programımızda Mehmet Vadioğlu imzalı Okumayana Yol Açılmaz başlıklı yazıyı paylaşacağız. Oku. İlk emrimiz, ilk istikamet pusulamız. Oku. Peki nedir okumamız gereken? Gözümüzün değdiği, aklımızın erdiği her şeyi okuyalım. İlmimizi çoğaltmak, dert sahibi olmak, nefsimizi tanımak için okuyalım. Yaklaşmak, yakınlaşmak, hissetmek ve derinleşmek için okuyalım. Bizleri bir alakadan, yani aşılanmış bir yumurtadan ve bize okumayı, okuduğunu anlamayı, anladığını hayatına tatbik edip aydınlanmayı ve aydınlatmayı bahşeden Rabbimizin yüce adıyla okuyalım. Daima okuyalım. Hidayeti, yani doğru yolu bulmak, delaletten, yani sapkınlıktan emin olmak için okuyalım. Bize bilmediklerimizi öğreten, bildiklerimizde amel etme şerefine erdiren Rabbimizin yüce şanı için okuyalım. Okuma nimetini lütfeden yüce kudretin şu eşsiz aleme nakşettiği her satırı hazmede hazmede okuyalım. Kur'an ve kainat, iki büyük kitap, biri kevni ayetlerle, diğeri kavli ayetlerle donatılmış iki büyük şaheser. Kainat eşsiz inceliklerle dolu, her zerresinde bizleri müessirine götüren muhteşem bir eser. Her adımında nice harikuladeliklerle karşılaşacağımız benzersiz bir başyapıt. Hiçbir kusur barındırmayan, eksiği, noksanı olmayan ibretler manzumesi. Kur'an, hidayet rehberimiz. Ummanların mürekkep, ağaçların kalem olsa yazmakla bitiremeyeceği hikmetler deryası. yolumuzu aydınlatan kandil, kabrimizi pür nur edecek ziya, muhatap olmakla şereflendiğimiz yüce mesaj, girdiği kalbi elmasa çeviren ve değerini ölçmekte tüm değerlerin aciz kalacağı mücevher. Bu iki kitap, yüce vahyin birbirini şerh eden iki büyük tecelli yeridir. Rabbimiz, kainatta yarattığı benzersiz güzellikleri yüce kitabımız Kur'an'la, Kur'an'da bizlere bildirdiği hükümleri ise kainatla örneklendirip tefsir etmiştir. Ayetler, insana bildirilen bu örneklemelerin tümüdür. Allah Teala, sonsuz kudretinin delili olan her şeyi ayet olarak biz kullarına bildirmiştir. Yani şu kainatta gözümüzün değdiği her varlık, bakmasını ve görmesini bilene yaratıcısını tanıtan bir ayet, eşsiz bir delildir. Cenab-ı Hak bu ayetlerle bir taraftan biz kullarını irşad ederken, bir taraftan da sonsuz azamet tecellileriyle bizleri her adımda tefekküre davet etmektedir. Hali hazırda her şey insanın okuması, ibret alması ve tefekkür ufkunda derinleşerek yaratılan her şeyde yüce kudreti görmesi ve tanıması içindir. Kur'an her çağda bilimin ve teknolojinin önünde gitmiştir. Bugün gerçekleşen nice olaylar bundan 1400 yıl önce bizlere işareti verilen ilahi mesajlardır. Kainat, insanlık var edildiği günden bugüne türlü ibretlik vakalara ve olaylara sahne olmuş ayetler bütünü. Nice hikmetlerle dolu bunca ayetle çevresi donatılan insandan beklenen tek şey Rabbimizi tanıma gayretiyle yol almaktır. Semanın eşsiz dizaynında, sivrisineğin kanadında, türlü renkteki nebatatta ve nice sırlarla var edilen mahlukatta görmesi gereken hep aynı şeydir. Tüm bu azameti gören insan, zamanla kendi acizliğini idrak edecek, haddini bilecek ve gecesi gündüzünü hamd ve şükür halinde Rabbine tazarruyla geçirecektir. Ve nihayetinde okumanın insanı götüreceği son yer, marifetullah'a ermek olacaktır. Zira marifetullah olmadan, yani Cenab-ı Hakk'ı layık-ı veçile tanımadan yapılan hiçbir amelin kıymeti harbiyesi olmayacaktır. Değerli dinleyenlerimiz, Mehmet Vadioğlu'nun kaleme aldığı Okumayana Yol Açılmaz başlıklı yazıyı paylaştık. Sesli Dergi'de son olarak. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Altınoluk Dergisi'nin Temmuz 2025 sayısından paylaştık yazılarımızı. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.